Ayrım 16. Çılgın gibi Suat Derviş. Sayfa 196. Han henüz açılmıştı. Asansörcü daha gelmemişti. Asansör işlemiyordu. Sokak kapısının yanındaki ufak barakada kahveci ateşini yakmakla meşguldü. Kahveciye endişeli gözlerle bakarak "Muhsin Beyefendi geldiler mi?" diye sordu. "Evet, yukarıda sizi bekliyor." Merdivenleri koşarak çıktı. İkinci kattaki yazıhanenin açık kapısından içeri girdi. Ve Muhsin'in odasının yerini bildiği için doğrudan doğruya o tarafa doğru yürüdü. Kapalı çift kapıya asabi parmaklarla vurdu. "Giriniz." Muhsin'in odası genişti. Modern bir surette tefriş, döşemek edilmişti. Geniş koltuklar, geniş masa, alçak sigara masası ve iyi bir ışıklama tertibatı. Muhsin yazıhanesinin başında değildi. Pencerenin önünde ayakta duruyordu. Dışarıya bakıyordu. Ahmet içeriye girince ona doğru döndü. Yüzü sapsarıydı. Büyük bir heyecan içinde olduğu ve heyecanını yenmeye gayret ettiği belliydi. Sert ve kuru bir sesle "Buyurunuz," demişti. Ahmet onu görür görmez onun yüzündeki renkten ve manadan ürktü ve adeta hıçkırır gibi "Celile!" diye inledi. "Muhsin Bey, Allah aşkına uzatmadan söyleyiniz, Celile nerede? Ona ne oldu? Ben hiçbir şey anlamıyorum." Muhsin, "Sakin olunuz Ahmet Bey," dedi. "Görüşeceğimiz şeyler için sükunetinizi bulmanız lazım." Ona bir koltuk göstererek "Evvela oturunuz bir kere," diye ilave etti. "Ben her şeyi bilmeden nasıl sükunet bulurum?" diye Ahmet kendisine gösterilen koltuğun üstüne çöker gibi oturdu. Muhsin de ona gösterdiği koltuğun karşısındaki koltuğa oturmuştu. Kendine hakim ve sakin görünmek için büyük bir gayret sarf ediyordu. Yapmak istediği şey o kadar kolay değildi. Fakat bu şeklin en münasip bir şekil olduğuna dair içinde büyük bir emniyet vardı. Bu suretle eğer rezalet olacaksa onu başladığı yerde boğmak şansı daha fazlaydı. Bu işi mektuba havale etmiş olsaydı yahut başka bir şekle Ahmet'in ilk aksü selametine hakim olamaması, onu çılgınca hareketlerinden men edememesi daha muhtemeldi. Bu şekil herhalde biraz güçtü ve çok cüretkâneydi. Fakat daha doğru ve daha katı bir şekilde. Fakat Ahmet'in yemyeşil ve adeta bir gecede 20 yaş birden ihtiyarlamış yüzünü gördüğünden beri cesaretini ve sükunetini muhafaza edemiyordu. İçinde merhamete benzeyen bir his vardı. Bunu yenmek lazımdı. "Bir sigara almaz mısınız?" "Teşekkür ederim." Fakat sözüne devam etmedi, sustu. Mihaniki bir hareketle kendisine uzatılmış tabakadan bir sigara aldı. Muhsin de aynı tabakadan bir sigara aldı. Sonra hem onun sigarasını hem de kendi sigarasını yaktı. Bu hareketleri yapmakla biraz vakit kazanmasını istiyordu. Gayesi ona söyleyeceği ilk cümleyi zihninde şöyle bir tasarlamaktı. Zaten evden çıktığından beri ona söyleyeceği şeyleri cümleler halinde zihninde hazırlamıştı. Fakat şimdi hiçbirini bulamıyordu. Gözlerinin içine dayak yemiş, bir köpek zilyetiyle yalvaran bu bakışlarını çevirmiş olan bu şişman adamın karşısında gayet biçimsiz bir vaziyette hissediyordu kendisini. O, şimdiye kadar Ahmet'i çok hakir görmüştü. Ahmet'e en ufak bir kıymet vermemişti. Onu ahlaken düşkün ve nikahlı karısını telakki etmişti. Böyle bir adama karısını sadece menfaati için ve bir yetim gibi yanında taşıyan bir erkekle başka türlü konuşulurdu. Başka türlü konuşmak istemişti. Fakat karşısında karısını yanında alıkoyduğu bir tek gece içinde bu kadar harap olmuş bulunan bu kocayı gördükçe karar vermiş olduğu teşebbüsün pek kolay olmadığını görüyor, biraz utanıyordu. Fakat ne de olsa bu adamı buraya kadar çağırdıktan sonra artık bu kararından vazgeçemezdi ya. Derin bir nefes aldı ve birdenbire konuşmaya başladı. "Ahmet Bey, hakkınız var. İkimiz için de çok ağır ve müşkül olacak bulunan bir muhavereye bir an evvel başlamak ve onu bir an evvel bitirmek istiyorum. Bana ne anlatacaksınız?" Ahmet sezdiği hakikati artık açıkça dinleyeceğini anlamıştı. Bunu dinlemek değil, yerinden fırlayıp kaçmak istiyordu. Fakat Muhsin sakin göstermeye muvaffak olduğu aynı çehreyle, "Celile ile ben birbirimizi seviyoruz," dedi. "Ne?" Ahmet'in yemyeşil yüzü birdenbire kıpkırmızı oldu. "Bu herif kendisini ne zannediyor? Hangi namussuz, hangi hazımlı, ahlaksız kocanın yerine koyuyor? Öyle bir kocaya bile söylenmeyecek bir sözü kendi yüzüne karşı söylemeye nasıl cesaret ediyordu? Ne demek istiyorsun be adam?" Muhsin de kıpkırmızı olmuştu. Yutkunuyordu. "Beni kim zannediyorsun? Bana Celile'nin kocasına böyle saçmaları söylemeye nasıl cesaret ediyorsun? Kendinde buna nasıl bir hak buluyorsun?" Muhsin sinirlerine hakim olmaya çabalıyordu. "Ahmet Bey," diye mukabele etti. "Yalanı sevmediğim için sizinle böyle konuşmaya cesaret ettim. Hepimiz medeni insanlarız. Bu işin başka şekli pek dürüst olmayacaktı." Ahmet koltuğun kenarına bir yumruk vurarak ayağa kalktı. "Ben insana ne yaparım biliyor musun?" Birdenbire müthiş suretle başı döndü. Büyük bir süratle ayağa kalkmıştı. Ve şimdi bu baş dönmesi onu tekrardan olduğu yere çökertti. Eliyle alnını ve gözlerinin üstünü kapatıyordu. O ayağa kalkarken Muhsin de beraber ayağa kalkmıştı. Şimdi kıskanç koca rolü oynayan Ahmet'in birdenbire nasıl bir jest yapacağını kestirememişti. Şimdi koltuğunun üstüne tekrar yıkılmış olan bu adamla konuşmak doğruydu. Bu onun bir zayıf anıydı. Bundan istifade etmek lazımdı. "Ahmet Bey, Celile ile aramızda böyle bir sevgi başlar başlamaz, bunun sizin haysiyetinizi rencide eder bir mahiyet ve şekil almasını önlemenin doğru olacağını düşündük. Celile artık eve dönmek istemiyor ve ben de size vaat ederim, talak, boşanma gününe kadar Celile benden ayrı, tek başına haysiyeti ve şerefiyle mütenasip bir apartmanda oturacaktır. Size karşı dürüst hareket ettiğimi görüyorsunuz. Siz de ben de tanınmış insanlarız. Herkesi kendi hususi hayatımızın sırlarına agah etmeyelim. Üç kişi arasında halledilmesi mümkün olan bu hadiseyi umumi bir rezalet şekline dökmeyelim diye düşündüm. Bunun için bunu vasıta ederek yahut bir mektupla size bunu bildireceğime bizzat kendim sizinle görüşmeyi tercih ettim. Ahmet Bey, bu bir vakadır. Celile artık sizinle değil benimle yaşamak istiyor. Siz realist bir insansınız. Bunu kabul etmeniz lazımdır. Eğer vaziyeti olduğu gibi kabul etmek en mantıklıdır. Yoksa bu işe mani olmak için yapılacak bütün teşebbüsler her üçümüzü de küçültecek. Ahmet Bey, Celle'nin avukatını sizin avukatınızın görmesi lazım. En basit ve en kolay boşanma şeklini onlar müzakere ederler." Ahmet cevap vermiyordu. Kulaklarında bir uğultu vardı. Eliyle yüzünü örtmüştü. Kulaklarındaki uğultudan Muhsin'in sözlerini adeta kavrayamaz olmuştu. Celile Muhsin'i seviyormuş. Celile günün birinde 11 senedir hayatını paylaştığı kocasını bütün bu şeyleri izaha bile hacet görmeden, ona bir merhaba, bir Allah'a ısmarladık demeye bile ihtiyaç hissetmeden terk edip bir yabancının yanında kalıyormuş. Ve Celile bir yabancıyla ona bu kadar hususi haberleri gönderiyormuş. Ve Celile aşığıyla ona bu haberi vermeye utanıyormuş. Celile her kadından daha namuslu, daha tahsilli, daha dürüst olduğunu zannettiği karısı, taptığı, uğrunda yaşadığı, uğrunda ölmeye hazır olduğu karısı, her şeyden üstün gördüğü, her şeyden üstün tuttuğu, her şeyden çok sevdiği karısı, 11 senelik hayat arkadaşı, gayesi, aşkı, şerefi, iftiharı, kainatı, karısı. Bu umulmaz bir şeydi. Bu olacak bir şey değildi. Bunu Celile'nin yapabilmesine imkan yoktu. Celile ona, "Ben seni artık sevmiyorum," demeyi bile zayit, fazla görüyor, onu bırakıp gidiyordu, öyle mi? İnsan bir ihtiyar köpeğini, bir hasta kedisini bile böyle atamaz. Celile 11 senelik kocasını böyle bırakıyor, öyle mi? Ahmet Bey, sizi müteessir ettiğimi, üzmek, görüyorum. Fakat hayatta öyle şeyler vardır ki... Ben, susunuz beyefendi, biraz hicap duyunuz da susunuz. Muhsin'in yüzü daha kızardı. Karımı elimden alıyorsunuz. İtimadıma layık gördüğüm, evime kabul ettiğim, dost bildiğim bir insan olduğunuz halde utanmadan karımı kandırıp elimden alıyorsunuz. Namuslu, dürüst ve şimdiye kadar hiç ihanetini görmediğim melek gibi bir kadını uzviyet, organizma haline sokuyorsunuz. Sonra karşıma çıkıyor, hiç utanmadan, artık o sizin evinize dönmeyecek diyorsunuz. Bu hakkı kendinizde nasıl bulabiliyorsunuz? Ben buna şaşıyorum. Ben buna kuduruyorum. Karım evine dönmek istemiyormuş. Niçin? Artık evini sevmediği için mi? Bunu söylesenize. Benim karım, evinin kapısından dışarıya çıkmasını sevmeyen, hayatta evinden başka bir yerde rahat etmeyen karım evine dönmek istemiyormuş. Bu söyleniyor da niçin dönmek istemediği tevil ediliyor? Güya sizi sevdiği için değil mi? Güleyim bu söze. Karım evine dönmek istemiyor. Çünkü siz onu ifal ettiniz. Siz onun namusunu paymal ettiniz. Ayaklar altına alma. Siz onu evine dönmeyecek bir dereceye düşürdünüz. Onun bir anlık zaafından istifade ettiniz. Bunu nasıl yaptınız bilmiyorum. O masum kadından ve benden ne istediniz? Karımı nasıl kandırdınız? Söyleyiniz, sarhoş edip de mi dün gece yanınızda alıkoydunuz? Ve bu sabah ayılan karım düştüğü sefil yerden kalkıp artık evine, yuvasına dönmeye cesaret edemiyor. Dürüst karım bir ihanet mühürüyle damgalanmış kirli bir vücutla artık bir aile yuvasında işi olmadığını anlıyor ve dönmek istemiyor. Sizin gibi ırz düşmanı sefil bir herifin pençesinde kalıyor, öyle mi? O temiz, o masum, o bir çare kadını bırakmamı istiyorsunuz, öyle mi? Söylesenize, konuşsanıza efendi, ne susuyorsunuz? Konuşsanıza, buna razı olacağımı ve hiç ses çıkarmadan, buyurunuz karım sizindir diyeceğimi mi zannediyorsunuz? Bu mu sizin ahlak, namus ve şeref telakkiniz? Medeni insanlarmışız. Bu mu sizin medeniyetiniz? Ben celilesiz yaşayamam, yaşayamam diyorum. Söyleyin bakalım, siz bana ne yaptınız? Benden, mesut yuvamdan ne istediniz? Celile benim şerefim, Celile benim haysiyetim, Celile benim hayatım, Celile benim yaşamaktaki gayemdir. Ben Celilesiz ne olurum? Hiç düşündünüz mü? Muhsin susuyordu. Ahmet de belki 5 dakika sustu. İki erkek hatta nefes almıyor gibi sessiz duruyorlardı. 5 dakikanın sonunda Ahmet elini yüzünden çekti, gözlerini Muhsin'e çevirdi ve onu yüzüne yalvaran bir köpeğin bakışlarıyla bakarak "Muhsin Bey," dedi. "Olan oldu. Dün gece karım sizde kaldı. Bu müthiş bir şeydi. Biliyorum. Biliyorum ve unutmak istiyorum. Çünkü tek günahla bir kadını, 11 sene ismimi taşımış olan bir kadını, benden başka kimsesi olmayan bir kadını, kendimi yalnız kocası değil, babası, ağabeyi farz ettiğim o kadını sokağa bırakamam. Ve onu kurtarmaya çalışmak vazifemdir diye düşünüyorum. Evet, medeni insanlarız. Medeni olarak hareket edelim ve evvela bu işin içinden isimlerimize leke gelmeden kurtulalım. Bunu siz de söylediniz. Ben her şeyi unutabilirim, her şeyi. Karımı bana iade ediniz. Gidiniz, ona kendisini affettiğimi, bir daha kendisine bundan hiç bahsetmeyeceğime söz verdiğimi söyleyiniz. Dönmesini beklediğimi söyleyiniz. Ve sonra siz de namuslu ve şerefli bir erkek gibi namus ve şerefinizle söz veriniz ki onu bir daha görmeyeceksiniz. Görmeye teşebbüs dahi etmeyeceksiniz. Ve hepimiz, o, siz ve ben unutmaya çalışalım bu müthiş geceyi. Unutmaya. Muhsin kulaklarına inanamıyordu. Bu ne hazımlı bir kocaydı? Kimse kendisinden af istemeden, o bol keseden affediyordu. Hayır, bu kadını sevmesine imkan yoktu. Sevseydi nasıl affedebilirdi? Muhsin'in zihni bunu kabul etmiyordu. Bu kadar zelilane, aşağılanarak sevmek mümkün müydü? Bu adam ahlaksızlığın son basamağına düşmüş diye düşünüyordu. Yoksa karısını, iradesini kullanamayacak kadar mı seviyor? Bu aşkın kendisini ne dereceye kadar küçük, ne dereceye kadar haysiyetsiz yaptığını kavrayamayacak, kavrasa ve hatta yine bile bile bu küçüklüğe, bu haysiyetsizliğe katlanacak kadar mı seviyor? Görünüşe göre her şey, Celle'yi kaybetmekten, ondan mahrum olmaktan başka her şey Ahmet'e kolay geliyordu. Evet, Ahmet birdenbire karşısındaki rakibi tokatlamakla, boğmakla, onu yok etmekle hiçbir şey kazanamayacağını hissetmişti. İşi kavgalara, gürültülere boğmaktansa Celle'yi kurtarmak, ona yeniden sahip olmaya çalışmak en makul hareket olacaktı. Çünkü bu hadise henüz şuyu bulmamıştı. Duyulma, bilinme. Bunu daha kimse bilmiyordu. Bunun gizlenmesi, bir rezalet şekline girmeden boğulması çok mümkündü. Kimden utanacaktı? Kendi namusunu payimal eden bu adam, kendi başına gelen gülünç şeyi Ahmet'ten daha iyi bilmiyor muydu? Evet, medeni bir insan olmak lazımdı. Bütün soğukkanlılığını toplamak, yıkılmakta olan yuvasını kurtarmak, büyük bir mezbeleye düşmeye namzet aday Celile'yi kurtarmak. Ah, açıkça söylemek, açıkça düşünmek daha doğru değil miydi? Kendisini Celile'siz yaşamaktan kurtarmak istiyordu. Beyninin ta içinde bir ses yavaş yavaş fısıldıyordu. Deyyus. Ve kendi yüzüne tükürmek istiyordu. Ne yapsın? Ölecek, kuduracak, çıldıracak kadar Celile'yi istiyordu. Celile'nin evine dönmesini. Bütün gülünçlüğüne, bütün şerefsizliğine rağmen size düşündüğümü söyledim. Celile'ye söyleyiniz, evine dönsün diye sözünü bitirdi. Muhsin bu vaziyetten müthiş sıkılıyordu. Bu muhaverenin bir an evvel bitmesini istiyordu. Ahmet Bey, dedi. Zannıma kalırsa Celle'nin kararı ciddidir. Bu hususta tekrar tekrar görüşmeye lüzum olmadığı kanaatindeyim. Ahmet Muhsin'i tokatlamak ihtiyacını tekrar içinde duydu. Fakat kuru bir sesle, bana bu sözleri söylemeye sizi tevkil mi etti, dedi. Size açıkça, ben artık Ahmet'in evine dönmeyeceğim. Git kendisine söyle mi, dedi. Bunu anlamak istiyorum. Muhsin birdenbire şaşırdı. Celle'nin kendisine böyle bir şey söylemiş olması şöyle dursun, onun Ahmet'le konuşacağından bile haberi yoktu. Celile ile bu hususta hiçbir şey konuşmamıştı. Celile'nin bu husustaki fikrini almaya, hatta yanında kalmaya karar verip vermediği hakkında da hiçbir söz konuşmadan birdenbire Ahmet'e telefon etmiş ve bu randevuyu istemişti. Niçin? Celile kendi evinde kaldığı andan itibaren Ahmet'in yapacağı çılgın hareketlere ve bu hareketlerin etrafta doğuracağı çirkin dedikodulara mani olmak için, değil mi? Halbuki Celile bu hususta hiçbir şey konuşmamıştı. Belki Celile yanında sadece bir gece kalmak istiyordu. Ve belki de o, burada şimdi kocasıyla konuştuğu sıralarda evine dönmüştü bile. Bütün bu şeyleri düşünmeden nasıl olmuştu da bir çılgın gibi bu kadar ileriye gitmişti? Bu kadının kendi yanında kalmasını bir emrivaki haline koyan şey, Celile'nin dün akşam kendi yanında kalması değil, kendisinin bu sabahki şu düşüncesiz hareketiydi. Bu koca, onu gecesini ve garsoniyerde geçirmiş olan masum, afif, namuslu ve dürüst karısını tekrardan evine kabul etmeye amadeydi. Bunu zerre kadar sıkılmadan söylüyordu. Herhalde bu kadar kolay kabul edişinde amil olan başlıca sebep, bu gecenin Celile'nin evi haricinde geçirdiği ilk gece olmasıydı. Karısının ilk ihanetini yakalayan en hazımlı koca bile bu kadar çabuk af tarafına yanaşmaz, affetmek değil, sadakatsiz kadının adeta affetmesini ister tarzda konuşmazdı. İçi şüphe ve kıskançlıkla irkildi. Celile'nin hiçbir zaman bu adamın karısı olmamasını istiyordu. O kadını bu erkeksiz tanımış olsaydı, belki de Muhsin hayatta bahtiyar olabilirdi. Fakat Ahmet Muhsin için dünyanın en iğrenç mahlukuydu ve bu kadını, 11 sene bu adamın karısı olan Celile'yi ne kadar severse sevsin, sevilen kadına karşı hissedilmesi lazım gelen itimadı hiçbir zaman ona karşı hissedemeyecek, hiçbir zaman bu kadına karşı hürmet duygusu beslemeyecekti. Cevap versenize, ne susuyorsunuz? O size benimle konuşmaya müsaade verdi mi? Ahmet Bey, dedi. hala ne söyleyeceğini bilemiyordu. Apartmana dönmeden, Celile'yi orada bulmadan, Celile ile konuşup onun fikrini tamamıyla anlamadan evvel kati bir şey söylemek istemiyordu. Fakat kati bir şey söylememek için de artık çok ileri gitmiş olduğunu, gittiği yerden geriye dönemeyeceğini hissediyordu. Bu bir büyücü müydü? Bu yaşından sonra Muhsin'i 20 yaşında bir delikanlıymış gibi türlü deliliklere sevk ediyordu. Sizi dinliyorum Muhsin Bey. Eğer Celile'nin fikrinden emin olmasaydım, sizinle konuşmaya cesaret eder miydim? Ahmet'in başı tekrar dönmeye başladı. Bu Celile'ye biraz fazla güç olmaz mıydı? Ben onun 11 senelik kocasıyım. Ne de olsa Celile'ye 2 günlük, hatta 1 gecelik bir aşktan daha yakın olmam icap ederdi, öyle değil mi? Bilmiyorum. Siz 11 sene bir insanla beraber yaşamanın ne demek olduğunu elbette bilemezsiniz. 11 sene gençliğin ilk temiz duyguları içinde, beyaz esvapları, tel ve dua ile kollarınızın arasına aldığınız ve sonra 11 sene beraber yaşadığınız bir kadın oldu mu sizin? 11 sene. Gece gündüz, sabah akşam. Biliyor musunuz? Tek karyolamız vardı. 11 sene tek yatağı paylaştık. Geceleri başını omzuma dayar ve yatardı. Muhsin gözlerini kapadı. Bu manzarayı gözünün önünden silmek istiyordu. İçinde müthiş bir kıskançlık, beyaz esvaplı, tel ve duvaklı gelini kıskanıyordu. Ahmet de birdenbire susmuştu. Birdenbire Celile'nin kendi odasından birkaç zamandır beri kaçmış olduğunu hatırlamıştı. Ayrı yatak odaları. Demek daha o zamandan beri, o günden beri ihanet başlamıştı, öyle mi? Boğuk bir sesle çılgın gibi bağırdı. Yılan, yılan, yılan kadın. Ben koynumda bir yılan barındırmışım. Ben bütün hayatımı bir yılana vakfetmişim. Ah, ben onları bilirim. O melun, o müteredditli paşazadeleri. Babası kumar masasında ölmüş. Anası kim bilir nasıl deli saraylının deli torunu. Muhsin susuyor ve onun sözünü bitirmesini sabırla bekliyordu. Ve içinden düşünüyordu. Eve gittiğim zaman Celile'yi orada bulamazsam çok gülünç olacak. Düşüncesinde tasih ediyordu. Çok gülünç olacağım. Ahmet hep konuşuyordu. Biliyor musunuz? Ben bu nankörü nasıl ve ne halde aldım biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Muhsin Celile'nin mazisi hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Fakat bu adam biraz evvel ona bu kadını teliyle, duayla, gelin elbisesiyle yanına aldığını söylerken, şimdi onun mazisi hakkında başka düşünceler yaratacak, ifşaat yapacağı benziyordu. Muhsin böyle bir şey duymak istemiyordu. Muhsin çocuk değil, tecrübeli bir adamdı. Bu tecrübelere istinaden Celile'ye pek iyi anladığını, onun huyunu pek iyi tahmin ettiğini zannediyordu. Ve bu mazi hakkında tahminlerinden de daha korkunç şeyler duymak korkusuyla adeta titriyordu. Ahmet susmasını bilmiyordu. Anasızdı, babasızdı, kimsesizdi. Amcasının yanında sığıntıydı. O her şeyi bende gördü. Onu ben hayata çıkardım, ben giydirdim, ben süsledim. Mücevher aldım. Ben ona hem ağabey, hem baba, hem ana oldum. Onu çocuğum gibi, kardeşim gibi, karım gibi sevdim. Nankör, nankör kadın. Başını koltuğun arkasına dayadı. Bu müleffes, pis lokmayı, bu zehirli lokmayı şimdi siz buyurunuz beyim. Buyurun buyurun, bana sadık olduğu kadar size de sadık olacaktır. 11 senelik kocasına sadık olduğu kadar. Yüzü gerildi. Bu bir tebessüm müydü? Belli olmuyordu. 11 senelik kocasını artık seni istemiyorum demeyi bile zahit görerek terk eden bu soysuz, bu mütereddit, soysuzlaşmış kadın size sadık kalacak, öyle mi? Buyurun beyim, sizin olsun bu kadın. Çünkü beni nasıl vicdansızca rezil ettiyse günün birinde ve aynı şekilde sizi de rezil edecek muhakkak. Muhakkak bu böyle olacaktır. Ben çekiliyorum. Avukatımın onun avukatıyla görüşmesine ne hacet. Bir fahişe nasıl boşanırsa ben onu öyle boşayacağım. Avukatım onun avukatına değil mahkemeye müracaat edecek. Onu nikahım altında tutmayacağım. Ondan ayrılmak için müşkülat çıkarmayacağım muhakkaktır. Böyle bir haysiyetsizliği kabul edeceğimi düşünmekten sizi men ederim. Men ederim, anlıyor musunuz? Şimdi asabi bir kahkahayla gülmeye başlamıştı. Günün birinde sizi rezil edecek o ve işte benim intikamım da bu olacak. Birdenbire sustu. Kahkahası da kesildi. Başı müthiş dönüyordu. Söylediği sözlere kendisi hayretteydi. O kadar köpekçe sevdiği Celile'ye karşı neler söyleyebilmişti, neler. Daha kırık, daha yumuşak bir sesle devam etti. Ben onu ne kadar severdim. Ben onu nasıl şımartırdım, biliyor musunuz? Onun için hayatımı feda edebilirdim. Ona kul köle gibi bağlıydım. Allah'ımmış gibi ona tapardım. Kendimi ona bağlamış, ona vakfetmiştim. Çalışmam, konuşmam, hatta nefes almam bile onun içindi. Her şeyim onundu. Derin bir nefes aldı. Oh, ben onu ne çok sevdim. Ne çok sevdim ya Rabbi. Gözleri yanıyordu. Ne kötü bir kadın olduğunu acaba anlıyor musunuz? Kendisini bu kadar çok seven bir erkeğe karşı yaptığı bu hareket sizin gözlerinizi açmıyor mu? Niçin benim halimi göre göre kendinizi ateşe atmak istiyorsunuz? Ben bilmedim. Ben bilmedim. Ben bu sabaha kadar hiçbir şey bilmedim. Eğer bilmiş olsaydım kendimi böyle çılgınca ona vakfeder miydim? Kendimi böyle çılgınca ona bağlar mıydım? İyi, çok iyi ve çok sadık bildiğim için onu sevdim. Ve o benim bu aşkıma sevgiyle mukabele şöyle dursun, merhametle mukabeleyi bile zayi gördü ha? Bana merhamet etmedi. Bana bir tek ses söylemeye ihtiyaç hissetmeden beni terk edip gitti ve siz bu kadına inanıyorsunuz. 11 senelik kocasına bir Allah'a ısmarladık demeye lüzum görmeden bırakıp aşığının yanında yaşamaya başlayan bu korkunç kadına inanıyorsunuz. Ve o kadının kocasının karşısına geçip biz birbirimizi seviyoruz diyorsunuz. Ne kadar zaman daha sizi sevecek, bunu hiç hesapladınız mı? Ben size söylüyorum ki sizin de sıranız gelecek. Günün birinde sizin de karşınıza aşığını yollayacak ve o aşık size birbirimizi seviyoruz, o artık sizin yanınıza dönmeyecek diyecek. Siz bunun aksine inanıyorsunuz. Fakat ben artık hiçbir şeye inanmıyorum. İnanamıyorum. Sesi daha boğuk bir ahenk almıştı. Ben Celile'ye inanmadıktan sonra neye inanırım? Benim kainatım yıkıldı. Celile bu ihanetiyle benim her şeyimi yıktı. Böyle bir hale maruz kalan bir adam neye inanır? Ben artık bir şeye inanmıyorum. Kimseye inanmıyorum. Efendi, efendi, bilhassa size inanmıyorum. Celile yuvasının kadınıdır. Celile evinin kadınıdır. Celile'nin eve dönmek istemeyişinin samimiyetine ben inanmam. Celile evine dönmek istiyordu. Fakat dünkü çılgınlıktan buna cesaret edemiyordu. Söyleyiniz ona. Söyleyiniz, onu affediyorum, dönsün bana. Ellerini ona doğru uzattı. Muhsin Bey, çekiliniz aramızdan, acıyınız ve çekiliniz aramızdan. Bir aileyi yıkmaya, bir aile yuvasını dağıtmaya kalkışmayınız. Muhsin içinden aile diye düşünüyordu. Karısının benim yanımda kaldığını, kendisini istemediğini biliyor da hala aileden, yuvadan bahsediyor. Allah'ım bu ne haysiyetsiz adam? Allah'ım bu ne biçim adam? Şimdi Ahmet ellerini yüzüne örtmüştü ve "Yalvarırım onu bana bırakınız, onu bana bırakınız" diye ağlamaya başlamıştı. Koskocaman bir erkeğin aciz bir kadın gibi ağlaması hakikaten tahammül edilir bir şey değildi. Muhsin onun hakikati ilk öğrendiği andaki reaksiyonlarına tek başına şahit olmak için onunla konuşmayı ve onunla anlaşmayı göze almıştı. Bu suretle rezaletin hafif olacağını, hatta belki de önüne geçebileceğini tahmin etmişti. Fakat neden o Ahmet tarafından birçok şey beklemişti ve dünden beri Ahmet'in hal ve tavrı bütün tahminlerinin hakikat halindeki tecellisi olmuştu. Her şeyi tahmin etmişti. Tahmin etmediği tek şey bu gözyaşlarıydı. Bu gözyaşları ve bu yalvarış. Bu hale şahit olduğu andan itibaren onunla konuşmak istediğine pişman oluyordu. Muhsin onun bu haline tahammül edemiyordu. Onun esasen bu adamı anlamasına ve kabul etmesine imkan yoktu. Ahmet'in herkese peşkeş çektiğinden emin olduğu karısını nasıl sevdiğini zihni kabul etmiyordu. O, Ahmet'in celleği hayatında muvaffakiyet kazanmak için bir yem ve bir vasıta gibi kullanmış olduğundan şüphe dahi etmiyordu. Bu kanaate o kadar kuvvetle saplanmıştı ki Ahmet'in şimdi şu anda döktüğü gözyaşları ona merhamet değil, tiksinti veriyordu. Muhsin için adam ya bu gözyaşlarında samimi değildi yahut da arkasından bu kadar acı gözyaşları dökebileceği bir kadını menfaatleri uğruna kısa bir zaman için başkalarına terk etmeyi göze alacak kadar ahlaksız, şerefsiz ve mütereddidiydi. Ve her ihtimal karşısında da Ahmet Muhsin için şayanı nefret edilecek bir adamdı. Celile'ye karşı sevgisinden hakikaten bir zevk duyabilmesi için Celile'nin bu adamla arasında bulunan bütün rabıtaları, bağları kesip koparması lazımdı. Ahmet Muhsin'in cevap vermeyişini gördükçe çılgınca hıçkırıyordu. Sinirleri gevşemiş bir kadın gibi. Bu ağlayış belki bir çeyrek saat, belki yarım saat devam etti. Sonra hıçkırıklar yavaş yavaş seyrekleşti ve Ahmet bir müddet daha elleri yüzünde kapalı kaldı. Sonra ellerini yüzünden çekti ve "Muhsin Bey" diye inledi. "Celile'yi bir defa daha görmek isterim. Son kararını vermeden evvel benimle bir defa daha konuşmasını istiyorum. Bunu kendisine söyleyeceksiniz, değil mi? Her şey bitmeden evvel ve avukatlarımız birbirleriyle temasa geçmeden evvel. Bunu Celile'ye söyleyeceğim. Size söz veririm," dedi ve sonra ilave etti. "Karar vermek ona ait olacaktır." 16. ayrımın sonu. Sayfa 212.